Ayrım 20.
Su var dedi Mary. Fakat tezmertek ile bazı diğerleri gözlüyorlar kuleyi. Düzlükteki bütün o direkler ve sütunlar Saruman'ın dikmesi değil. Tezmertek sanırım kayanın yanında, merdivenin dibi yakınında. Evet, orada uzun boylu gri bir ent var dedi Legolas. Ama kolları iki yanında ve bir kapı ağacı kadar kıpırtısız duruyor. Vakit öğleni geçti dedi Gandalf. Ve biz en azından sabah erken vakitten beri yemek yemiyoruz. Yine de bir an önce ağaç sakalı görmek istiyorum. Bana hiç mesaj bırakmadı mı? Yoksa bıraktı da yiyip içmek aklınızdan mı çıkardı? Bir mesaj bıraktı dedi Mary. Ben de tam onu söyleyecektim. Ama bir sürü soru sorarak beni alıkoydunuz. Tam eğer yurt hükümdarı ile Gandalf atlarını surların kuzeyine sürecek olurlarsa ağaç sakalı orada bulabilirler. Ağaç sakal onları orada karşılayacaktır diyecektim. Aynı zamanda burada en iyisinden yiyecek bulabileceklerini de ekleyebilirim. Yiyecekler sadık hizmetkarlarınız tarafından bulunarak seçildi. Eğilerek selam verdi. Gandalf güldü. Böylesi daha iyi dedi. Peki Theoden, benimle birlikte ağaç sakala gelecek misiniz? Yolumuz dolambaçlı ama pek uzak değil. Ağaç sakalı görünce çok şey öğreneceksiniz. Çünkü ağaç sakal Fangorn'un kendisidir. Entlerin en yaşlısı ve reisi. Onunla konuştuğunuzda yaşayan şeylerin en yaşlısının konuşmasını duyacaksınız. Seninle geleceğim dedi Theoden. Hoşça kalın hobbitlerim. Umarım bir daha evimde görüşürüz. Orada yanımda oturup gönlünüzden geleni anlatırsınız bana. Hesabını tuttuğunuz kadarıyla atalarınızın yaptıklarını anlatırsınız. Sonra yaşlı Tobold'dan ve bitki irfanından da söz ederiz. Hoşça kalın. Hobbitler yerlere kadar eğildiler. Demek ki yurt hükümdarı bu diye Pippin alçak sesle, hoş yaşlı bir adamcağız, çok kibar. Bölüm 9. Kıyıya vuran enkaz. Gandalf ile kralı maiyeti doğuya döndüler ve atlarını sürerek Isengard'ın harap olmuş surlarını dolandılar. Fakat Aragorn, Gimli ve Legolas geride kaldı. Tiz ile Külteri'yi ot bulsunlar diye serbest bırakarak gidip hobbitlerin yanına oturdular. Eh, av bitti. Sonunda hiçbirimizin geleceğimizi tahmin bile etmediği bu yerde yeniden karşılaştık dedi Aragorn. Ve artık büyükler önemli meseleleri tartışmak için gittiğine göre dedi Legolas. Avcılar belki kendi küçük bilmecelerinin cevabını öğrenebilir. Sizin izninizi ormana kadar sürdük ama hala aslını öğrenmek istediğim birkaç şey var. Bizim de sizin hakkınızda öğrenmek istediğimiz epeyce şey var dedi Mary. Yaşlı ent ağaç sakaldan bir iki şey öğrendik ama bu hiç de yeterli değil. Her şeyin sırası var dedi Legolas. Avcı bizdik, öykünüzü ilk önce sizin bize anlatmanız lazım gelir. Ya da sonra dedi Gimli. Yemek yedikten sonra daha iyi olur. Başım çok ağrıyor. Üstelik günün yarısı da geçti. Siz kaçaklar sözünüzü ettiğiniz, yağmaladığınız o şeylerden biraz da bize bularak kendinizi affettirebilirsiniz. Yiyecek ve içecek sizin aleyhinize olan puanların bazılarını düzeltebilir. O halde istediklerinize kavuşacaksınız dedi Pippin. Burada mı yemek istersiniz yoksa Saruman'ın muhafız kulübesinden arta kalan yerde, oradaki kemerin altında daha rahat bir şekilde mi? Biz burada yola göz kulak olabilmek için piknik yapmak zorundaydık. Peki göz kulak olduğunuz söylenemez ya dedi Gimli. Ama ben ork evine girmem. Orkların etlerine ya da elledikleri herhangi bir şeye de dokunmam. Biz de senden bunu istemiyoruz zaten dedi Mary. Kendi adımıza bütün hayatımız boyunca yetecek kadar orka doyduk. Fakat Isengard'da bir sürü başka halk varmış. Saruman'da orklara güvenmeyecek kadar ariflik kalmış. Kapılarını koruması için insan kullanmış. En sadık hizmetkarlarından bazılarıydı onlar sanırım. Her neyse, bunlar diğerlerine nazaran kayırılıyorlarmış ve erzakları gayet güzelmiş. Ya pipo otları diye sordu Gimli. Yok sanmam diye güldü Mary. Ama o da ayrı bir hikaye. Artık öğle yemeğinden sonraya kalsın. Eh madem öyle gidip öğle yemeğimizi yiyelim dedi cüce. Hobbitler başı çektiler. Kemerin altından geçerek merdivenlerin tepesinde sol tarafta geniş bir kapıya vardılar. Kapı doğrudan karşı tarafında daha küçük kapılar ile bir yanında bir ocak ile baca bulunan geniş bir bölüme açılıyordu. Bu oda taşa oyulmuştu. Belli ki karanlık bir yerdi, çünkü pencereleri tünele doğru açılıyordu. Fakat artık kırılmış tavandan ışık giriyordu. Ocakta ateş yanıyordu. "Biraz ateş yaktım," dedi Pippin. "Sis olduğunda moralimizi düzeltiyor. Etrafta biraz çalı çırpı vardı. Bulabildiğimiz odunların da çoğu ıslaktı. Fakat baca çok güzel çekiyor. Sanki kayanın içinden dolana dolana çıkıyor. Şansımıza tıkanmamış da. Ateş hazır. Size biraz ekmek kızartayım. Korkarım ekmekler 3-4 günlük." Aragorn ile arkadaşları uzun bir masanın bir tarafına yerleşti. Hobbitler içteki kapılardan birinden kayboldular. "Kiler burada. Şansımıza suyun üzerinde kaldı," dedi Pippin. Elleri kolları tabaklarla, çanaklarla, çatal bıçaklarla ve çeşit çeşit yiyeceklerle dolu olarak gelirken. "Ve siz de bunları size sağlayanlara burun kıvırmamalısınız efendi Gimli," dedi Merry. "Bunlar ağaç sakalın dediği gibi ork şeyleri değil, insan yiyecekleri." "Şarap mı arzu edersiniz, bira mı? Orada bir varil var. Hiç de fena sayılmaz. Bu da birinci sınıf tuzlanmış domuz eti. Ya da isterseniz size daha sert olan domuz pastırmasından biraz kesip ateşte pişirebilirim. Yeşillik olmadığı için özür dilerim. Son birkaç gündür siparişlerde biraz aksaklık oldu da, arkasından da size ekmeğinize süreceğiniz tereyağı ile baldan başka bir şey ikram edemeyeceğim. Memnun oldunuz mu?" "Elbette olduk," dedi Gimli. "Kötü puanlar epey düştü." Çok geçmeden üçü yemeklerine döndüler. İki hobbit hiç utanıp sıkılmadan ikinci kere oturdular sofra başına. "Konuklarımıza refakat etmemiz gerekir," dediler. "Bu sabah kibarlıktan kırılıyorsunuz," diye güldü Legolas. "Lakin belki de bilseniz gelmemiş olsaydık yeniden birbirinize refakat edecektiniz." "Belki. Ayrıca neden olmasın?" dedi Pippin. "Orkların yanında kötü yiyecekler yemek zorunda kaldık. Ondan önce de günlerce yeterli yiyeceğimiz yoktu zaten. Doya doya yemek yemeyeli çok zaman geçmişti." "Size bir zararı dokunmamış görünüşe göre," dedi Aragorn. "Sıhhatiniz dorukta görünüyor." "Evet, öyle görünüyorsunuz," dedi Gimli, kasesinin üzerinden onları tepeden tırnağa süzerek. "Baksanıza, ayrıldığımızdan bu yana saçlarınız iki misli sıklaşmış ve dalgalanmış. İkinizin de biraz uzadığınıza yemin edebilirdim. Eğer sizin yaşınızdaki hobbitlerin büyümesi mümkün olsaydı. En azından bu ağaç sakal sizi aç bırakmamış." "Bırakmadı," dedi Merry. "Ama entler sadece içiyorlar. Sadece içmek de tatmin etmiyor. Ağaç sakalın verdiği yudumlar besleyici olabilir ama canınız katı bir şeyler de istiyor. Hatta lembas bile bir değişiklik sayılır." "Entlerin sularından içtiniz değil mi?" dedi Legolas. "Ah, o halde Gimli'nin gözleri belli ki onu kandırmıyormuş. Fangorn'un içecekleri hakkında garip şarkılar söylenmiştir." "O topraklar hakkında garip öyküler de anlatılmıştı," dedi Aragorn. "Ben ormana hiç girmedim. Haydi bana orman hakkında, entler hakkında daha çok şey anlatın." "Entler," dedi Pippin, "entler, şey, her şeyden önce entler değişiktir. Ama gözleri, gözleri çok çok tuhaftır." Sonunda sessizliğe gömülen bir iki söz geveledi. "Şey," diye devam etti. "Daha şimdiden birkaç tanesini uzaktan gördünüz. Onlar sizi zaten görüyorlar ve sizin gelmekte olduğunuzu haber verdiler. Ve sanırım daha birçoğunu göreceksiniz buradan ayrılmadan önce. Kendi fikirlerinizi kendiniz oluşturun." "Haydi haydi," dedi Gimli. "Hikayeye ortasından başlıyoruz. Ben öyküyü doğru sırasında, yol arkadaşlığımızın bozulduğu o garip günden başlayarak duymak isterim." "Dinleyeceksin, eğer zamanımız olursa," dedi Merry. "Ama önce, eğer yemek yemeyi bitirdiyseniz, pipolarınızı doldurup yakın. Sonra, kısa bir süre için yeniden sağ salim, Bree'ye veya Yarmavadi'ye dönmüşüz gibi yapalım." İçi tütünle dolu küçük deri bir kese uzattı. "Bundan bir yığın var," dedi giderken. "Her biriniz istediğiniz kadar paketleyip alabilirsiniz. Bu sabah Pippin ile birlikte selden biraz mal kurtardık da etrafta yüzen bir sürü şey var. İki küçük fıçıyı bulan Pippin oldu. Sanırım birkilerden veya depodan sel sularıyla çıkıp gelmişti. Açtığımızda fıçıdan bunlar çıktı. Arzu edilebilecek en iyi pipo otlarından. Üstelik oldukça da iyi durumda." Gimli biraz alarak otu parmakları arasında ezerek kokladı. "Güzele benziyor ve güzel kokuyor," dedi. "Güzel," dedi Merry. "Gimliciğim, bu uzun dip yaprağı. Fıçılarda boru üflerin etiketleri vardı, açık seçik. Buraya nasıl geldiğini hayal bile edemiyorum. Sanırım Saruman için özel olarak gelmişti. Ülke dışında bu kadar uzaklara gittiğini bilmiyordum. Ama pek işimize yaradı doğrusu. Öyle olabilirdi dedi Gimli. Eğer yanımda bir de Pipom olsaydı. Heyhat, ben kendiminkini ya Moria'da ya da daha önce bir yerlerde kaybettim. Ganimetleriniz arasında hiç Pipo yok mu? Hayır, maalesef yok dedi Merry. Hiç bulamadık. Burada muhafızların odasında bile. Saruman nadide parçaları kendine saklıyormuş görünüşe bakılırsa. Ayrıca Ortank'ın kapısını çalıp ondan bir Pipo rica etmenin de bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Pipolarımızı ortaklaşa kullanmamız gerekecek. Dar günlerde iyi arkadaşların yapmaları gerektiği gibi. Bir dakika dedi Pipin. Elini koynuna sokarak ceketinin iç cebinden bir ipin ucunda minik, yumuşak bir kese çıkardı. Benim için yüzük kadar kıymetli olan bir iki parça değerli eşyamı hep içimde saklarım. İşte biri. Eski tahta pipom. Ve bir tane daha. Kullanılmamış bir pipo. Nedenini bilmesem de uzun zamandır taşıdım bunu. Yanımdaki bittiğinde yolculuk sırasında pipo otu bulmayı hiç düşünmüyordum aslında. Ama bakın sonunda bir işe yaradılar. Geniş düz bir çanağı olan küçük bir pipo çıkartıp Gimli'ye uzattı. Ödeşmiş olduk mu? Dedi. Ödeşmek mi? Diye bağırdı Gimli. Ah soyludan da soylu hobbit. Bu beni sana karşı çok büyük bir borç altına soktu. Eh ben artık açık havaya çıkıyorum. Bakalım rüzgar ile gökyüzü ne alemde? Dedi Legolas. Biz de seninle geliyoruz dedi Aragorn. Dışarı çıkarak kapının önündeki yola yığılmış taşların üzerine yerleştiler. Artık vadinin aşağısını görebiliyorlardı. Sis dağılıyor, tatlı bir rüzgarla uzaklara doğru yüzüyordu. Şimdi şurada biraz dinlenelim dedi Aragorn. Gandalf'ın dediği gibi onun başka yerde işi varken biz harabelerin kenarında oturup konuşacağız. Daha önce pek nadiren hissettiğim bir yorgunluk hissediyorum. Zırhtan gömleğini saklayacak şekilde gri pelerinle sarınıp uzun bacaklarını uzattı. Sonra sırt üstü yattı ve dudaklarından yukarıya doğru ince bir duman sütunu yolladı. Bakın dedi Pipin, kolcu yol gezer geri geldi. Hiç gitmemişti ki dedi Aragorn. Ben hem yol gezerim hem de Duna'dan, hem Gondor'a hem de kuzeye aitim. Bir süre sessizlik içinde pipolarını içtiler. Güneş batıdaki beyaz bulutlar arasından vadiye doğru meyletmiş, üzerlerinde parlıyordu. Legolas kıpırtısız gözlerle güneşe ve gökyüzüne bakıyor, kendi kendine hafif hafif şarkı mırıldanarak hareketsiz yatıyordu. Sonunda doğrulup oturdu. ''Haydi artık'' dedi. ''Zaman geçiyor ve sis dağılıyor. Ya da siz tuhaf varlıklar kendinizi duman içine sarmalamayı bırakırsanız dağılacak.'' Hikayeye ne oldu? Benim öyküm karanlıkta uyanıp kendimi bir ork kampında bağlanmış bulmamla başlıyor dedi Pipin. Durun bakayım, bugün günlerden ne? Şair hesabına göre Mart'ın 5'i dedi Aragorn. Pipin parmaklarıyla bazı hesaplar yaptı. Sadece 9 gün olmuş dedi. Şair takviminde her ay 30 gün çekerdi. Yakalandığımızdan bu yana bir yıl geçmiş gibi geliyor. Eh, yarısı bir kabusu andırsa da sanırım 3 korkunç gün geçti. Eğer önemli bir şey unutursam Merry yanlışımı düzeltir. Ayrıntıya dalmayacağım. Yani bütün o kırbaçlar, pislik, leş gibi koku falan hatırlanacak gibi değil. Böyle diyerek Boromir'in son dövüşüyle, Emin Mul'den ormana kadar süren ork yürüyüşüyle ilgili bir hikayeye daldı. Diğerleri belirli bazı noktalar kendi tahminleriyle bağdaştığında başlarını sallıyorlardı. Burada yolda bıraktığınız bazı kıymetli şeyler var dedi Aragorn. Tekrar bulduğunuza memnun olacaksınız. Pelerinin altından kemerini açtı ve kınları içinde iki bıçak çıkardı. Âlâ dedi Merry. Onları bir daha görmeyi hiç ummuyordum. Birkaç orku bununla çizmiştim. Ama Ugluk bunları bizden aldı. Nasıl da ateş püskürdüydü. İlk önce beni bıçaklayacak zannetmiştim ama eşyaları sanki elini yakıyorlarmış gibi atmaya başladı. ''Ayrıca senin broşun da burada Pipin'' dedi Aragorn. ''Onu sakladım çünkü çok kıymetli bir şeydi.'' ''Biliyorum'' dedi Pipin. ''Ondan ayrılmak çok acıydı. Ama başka ne yapabilirdim ki?'' ''Başka hiçbir şey yapılamazdı'' dedi Aragorn. ''İhtiyaç anında kıymetli bir şeyini atamayan kişi kendini bağlamış olur. Sen doğrusunu yaptın.'' Ellerindeki ipleri kesmek akıllıca bir işmiş, dedi Gimli. Orada şansın yaver gitmiş, şansa iki elinle yapışmışsın diyebiliriz. Ve bize de harika bir bilmece bırakmış oldun, dedi Legolas. Kanatlarınız mı çıktı diye merak etmeye başlamıştım. Maalesef çıkmadı, dedi Pippin. Ama siz Grişnah'ı tanımıyorsunuz. İçi titredi ve daha fazla bir şey söylemeyerek o korkunç anları anlatmayı Merry'e bıraktı. Grişnah'ın o pençemsi elleri, sıcak nefesi ve kıllı kollarının korkunç gücü. Onların Lugburz dedikleri bu Barad-dûrlu orklar hakkında söylenenler beni huzursuz ediyor, dedi Aragorn. Karanlıklar Efendisi ve hizmetkarları da daha şimdiden çok şey biliyor. Belli ki Grişnah da tartışmadan sonra nehirin ötesine haber yollamış. Kızılgöz Isengard'a doğru bakacak. Ama her halükarda Saruman kendi kazdığı kuyuya düştü. Evet, sonunda kim kazanırsa kazansın onun durumu hiç hoş değil, dedi Merry. Orkları Rohan'a ayak bastıklarından beri onun için her şey ters gitmeye başladı. O yaşlı haini gözümüzün ucuyla şöyle bir gördük ya da Gandalf öyle olduğunu ima etti, dedi Gimli, ormanın kenarında. Ne zaman oldu bu, diye sordu Pippin. 5 gece önce, dedi Aragorn. Dur bir bakayım, dedi Merry. 5 gece önce, şimdi hikayenin sizin hiç bilmediğiniz bir bölümüne geliyoruz. Ağaç Sakal ile savaştan sonraki o sabah karşılaştık. O gece onun ent evlerinden biri olan Kaynak Konağı'ndaydık. Ertesi gün entlerin toplandığı ent meclisine, yani hayatımda gördüğüm en garip şeye gittik. Toplantı bütün gün boyunca devam etti. Ertesi günde biz de gecelerimizi Tezmertek isimli bir ent ile geçirdik. Sonra 3. gün, akşamüstü geç bir vakitte entler aniden parladılar. Çok şaşırtıcıydı. Orman sanki içinde bir fırtına biriktiriyormuş gibi gergindi. Sonra aniden patlak verdi. Yürüyüşe geçtiklerinde söyledikleri şarkıyı duymanızı isterdim. Eğer Saruman duymuş olsaydı, yayan kaçmak zorunda kalsaydı bile, şimdiye 100 mil öteye gitmiş olurdu, dedi Pippin. İstediği kadar sağlam, çetin, taş gibi soğuk, kemik gibi çıplak olsun Isengard. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz savaşa, taşı yarıp kapıyı yıkmaya. Daha bir sürü şey vardı. Şarkının büyük bir kısmında hiç söz yoktu. Davul zurnayla çalınan bir ezgiye benziyordu. Çok heyecan vericiydi. Ama ben bunun sadece bir marş olduğunu zannediyordum. Ta ki buraya gelinceye kadar. Şimdi ise meseleyi anladım. Akşam çöktükten sonra Nankurinir'in son sırtı üzerinden aşağıya indik, diye devam etti Merry. Ancak ilk kez o zaman ormanın kendisinin de peşimizden hareket ettiği hissine kapıldım. Entçe bir rüya gördüğümü zannettim. Ama bu Pippin'in de dikkatini çekmişti. İkimiz de korkmuştuk. Ama biraz zaman geçinceye kadar fazla bir şey öğrenemedik. Bunlar hornlar idi, ya da entler kısa lisanlarında onlara böyle diyorlardı. Ağaç Sakal haklarında fazla bir şey söylemiyor. Ama bence onlar hemen hemen ağaca dönüşmüş entler. En azından öyleye benziyorlar. Ormanda orada burada, ormanın saçakları altında duruyor, durmadan ağaçları kolluyorlar. Ama en karanlık vadilerde yüzlercesi var bence. İçlerinde büyük bir güç taşıyor ve sanki kendilerini gölgeyle örtebiliyorlar. Hareket ettiklerini görmek zor. Ama hareket ediyorlar. Eğer kızarlarsa çok hızlı hareket edebiliyorlar. Siz durmuş havaya bakıyorsunuz belki veya rüzgarın hışırtısını dinliyorsunuz ve aniden kendinizi bir ormanın ortasında, etrafınız uzanmış kocaman ağaçlarla sarılı buluveriyorsunuz. Hala sesleri var. Entlerle konuşabiliyorlar. O yüzden onlara horn diyorlarmış. Öyle, dedi Ağaç Sakal. Ama hem garipleşmişler hem de yabanileşmişler. Tehlikeli. Eğer etrafta onları güdecek ent olmasaydı, karşılaştığımda dehşete düşerdim. Neyse, gecenin erken saatlerinde Arif Vadisi'nin yukarı ucuna çıkan uzun bir koyaktan aşağıya doğru entler önde, hışır hışır hornların arkalarında ilerledik. Biz onları göremiyorduk elbette ama hava çatırtılarla doluydu. Çok karanlık, bulutlu bir geceydi. Tepelerden ayrılır ayrılmaz çok hızlı ilerlemeye başladılar. Sert esen bir rüzgar gibi ses çıkartıyorlardı. Ay bulutlar arasından görünmedi. Gece yarısını çok geçmeden Isengard'ın kuzey tarafında her yanı kaplayan bir orman oluşmuştu. Ne düşmandan bir iz vardı, ne de bir meydan okuyan. Kulenin yüksek pencerelerinden dışarı ışıklar sızıyordu o kadar. Ağaç sakal ile birkaç ent yollarına devam edip tam büyük kapıların görüş sahasına girecek şekilde döndüler. Pipin ile ben onunla birlikteydik. Ağaç sakalın omuzlarında oturuyorduk. Ağaç sakaldaki o titreten gerginliği hissedebiliyorum. Fakat ayaklandıklarında bile entler çok dikkatli ve çok sabırlı oluyorlar. Nefes alıp etrafı dinleyerek yontulmuş taşlar gibi durdular. Sonra aniden muazzam bir hareket oldu. Borular gürledi ve Isengard'ın surlarından yankılandı. Bizi fark ettiklerini ve savaşın başlayacağını düşündük. Ama alakası yokmuş. Saruman'ın bütün adamları çıkıp gidiyordu. Ne bu savaş ne de Rohan süvarileri hakkında pek fazla bir şey bilmiyorum ama herhalde Saruman, kral ile adamlarının işini son bir darbeyle bitirmeye niyetliydi. Isengard'ı boşalttı. Düşmanın gidişini seyrettim. Yürüyüşe geçmiş, ucu bucağı olmayan ork sıraları, kocaman kurtlara binmiş birlikler. Ayrıca insan taburları da vardı. Birçoğu meşale taşıyordu. Alevlerin ışığında yüzlerini görebiliyordum. Çoğu oldukça uzun boylu ve kara saçlı, somurtkan ama tam anlamıyla kötü görünüşlü olmayan sıradan adamlardı. Fakat aralarından bazıları korkunçtu. İnsan boyunda gulyabani yüzlü, sarı benizli, yan yan, kısık bakışlı olanlar. Biliyor musunuz, bir an bana Bere'deki o güneyliği hatırlattılar. Yalnız bunlar o kadar açık seçik bir biçimde orka benzemiyordu. Ben de onu düşündüm, dedi Aragorn. Miğfer dibinde bu yarı orklardan çok vardı. Şimdi o güneylinin Saruman'ın bir casusu olduğu kesinleşti. Ama kara süvarilerle de işbirliği yapıyor muydu yoksa sadece Saruman için mi çalışıyordu bilinmez. Bu kötü tiplerin ne zaman işbirliği içinde olduklarını, ne zaman birbirlerine ihanet ettiklerini anlamak zor. Eh, bütün çeşitlerden toplam en azından 10.000 kadar vardı herhalde, dedi Merry. Kapılardan geçmeleri bir saat aldı. Kimisi ana yoldan geçitlere gittiler, kimi dönerek doğuya doğru gitti. Oraya bir köprü kurulmuştu. Nehrin çok derin aktığı bir kanala, aşağı yukarı bir mil kadar uzağa. Eğer ayağa kalkarsanız buradan görebilirsiniz. Hepsi kaba seslerle şarkı söylüyorlar, gülüyorlar, iğrenç bir şamata yapıyorlardı. İşlerin Rohan için çok karanlık olduğunu düşünmüştüm. Ama ağaç sakal kıpırdamadı. Şöyle dedi. Bu gece benim işim Isengard ile kayalar ve taşlarla. Ama karanlıkta neler olduğunu göremediğim halde sanırım kapılar tekrar kapanır kapanmaz hornlar güneye doğru hareket etti. Onların işleri orklar ileydi sanırım. Sabah vadinin aşağılarındaydılar. Ya da en azından orada sonunu göremediğiniz bir gölge vardı.''